Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özbağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber yeni nesil cep telefonlarının fiyatlarını konuşacağız. Çünkü birazcık yan açacak cinsten fiyatlara sahipler. Aynı zamanda Vestel vergisi olarak geçen yerli üreticiyi koruması amaçlanan verginin de arka planda konuşulan bir başka yüzünden bahsedeceğiz sizlere. Acaba bunu gerçekten Vestel mi istemiş, yoksa istenmesinin farklı nedenleri mi var? Ve açıkçası ben bu diğer tarafı dinledikten sonra biraz da haklı buldum bu işi. Neden haklı bulduğumu da videonun sonunda arkadaşlara anlatıyor olacağız. İlk olarak istersen yeni nesil Android telefonların fiyatlarından başlayalım Erdi. Şimdi Android telefon dediğimizde aklımıza ne geliyordu? Üst seviye Android telefon. Açıkçası piyasa akıllı telefon devrimini yapan Apple'ın iPhone'undan sonra her şey iPhone endekslemeye başladı. Ve biz de üst seviye Android telefon dendiğinde iPhone'un yapabildiklerini yapabilen, hatta daha fazlasına izin veren ama iPhone'dan çok daha uygun fiyatla satın alabildiğin, fark yaratabilecek cep telefonu benim aklıma geliyordu Android üst seviye telefon dendiğinde. Çünkü her zaman iPhone'dan ucuz fiyata satılıyorlardı ve daha büyük ekranlarıyla, sağladıkları bazı ek özellikleriyle daha fazlasını yapabiliyorduk. Özellikle pil ömrü bakımından zaten her zaman daha iyisini sunuyorlardı. Şimdi günümüze geldiğimizde Erdi, bugün iPhone 6 Plus'ı cash para verdiğinde 3071 liraya, iPhone 6'yı da 2735 liraya 64 GB'lık model olmak üzere satın alabiliyorsun. 16'lıklarını arkadaşlar hiç kale almıyorum. Çünkü yıl olmuş 2015, 16 GB'lık telefon hakarettir yani kullanıcıya.
Aynen öyle.
Ama gel gör ki HTC One M9 2800 liralık fiyatıyla burada direkt olarak iPhone 6'dan daha pahalı oluyor. iPhone 6 Plus'ın 64 GB'lık modelinden sadece bir 200 lira fark yaratıyor. 250 lira bir fark yaratıyor.
Yani şimdi iPhone 6 geçtiğimiz sene çıktığında biz çok pahalı dedik.
Evet.
Şimdi en ucuz telefon oldu ki bir jenerasyon eski ama performans ve yapabildikleri anlamında özellikle iPhone 6 Plus.
Eksiği yok.
Eksiği yok gibi görünüyor. Genel olarak bakıldığında fiyatlar yükseliyor ister istemez. Hani önceki jenerasyonu baz aldığımızda arada birazdan Samsung'a gireriz. 200-300 liraların oynamaya başladığını görüyoruz. Kaldı ki özellikle Samsung cephesinde 16'ydı o. Şimdi 32 GB oldu. İşte kur farkı var belli bir oranda. Bunun üstüne koyup bir de tabii ister istemez firmaların fiyatlandırma politikası da dediğin gibi yavaş yavaş iPhone bu fiyatı satılıyorsa biz daha fazlasını yapıyoruz onların gözüyle bakıldığı zaman.
Çünkü artık Android kullanıcının aklında da oturdu.
Tabii çok daha önce konuştuğumuz bir takım eksikler de artık kayboldu gitti. Özellikle yazılım stabilizasyonu gibi konularda artık Android 5.0 ile beraber çok ciddi bir yol kat edilmiş durumda. Ve iPhone'a bakıyorlar, bu adam bu telefonu 2800'e satıyorsa bende daha büyük pil var.
Ekran daha fazla bellek var.
İşlemci şöyle deyip ben de bu fiyata satabilirim düşüncesiyle yola çıkıyorlar. Kaldı ki bunu HTC geçen sene çok başarılı bir şekilde yaptı. Sonucunda hani HTC Türkiye'de başarılı oldu. Yüksek adetlere ulaştılar kendi
çaplarında
ve globalde dolu. Hatta globalde bakıldığı zaman en başarılı olduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye gibi görünüyor.
Evet, gerçekten bu konuda fiyat arttırımları artık arkadaşlar iPhone 6 endeksli olduğu için herhalde iPhone 6 S ya da iPhone 7 mi diyelim artık belli olmaz ama 6S olacağı daha büyük ihtimalle.
Öyle olacak gibi.
Gelene kadar şu anda Android telefonlar iPhone 6 ile fiyat bakımından kapışacak gibi görünüyor. Tabi burada M9'un bir avantajı var. Hani kamera megapikseline falan girmiyorum. Daha telefonu test etmedik ayrıntılı. Şimdi daha iyidir daha kötüdür bir şey diyemiyoruz burada ama M9 SD kart takabildiğimiz için bu telefonun 32 GB dahili belleğini istersek biz 128 GB bellekle destekleyip kapasite sorunundan tamamen kurtulabiliyoruz.
Yani zaten hani üst seviye akıllı telefonlarda şimdi LG G4'ü görmedik, onu da görmek gerekiyor ama şu an işte önümüzdeki bir yıl içerisinde piyasaya çıkacak telefonlarda hani genişletilebilirlik olarak en avantajlı modelin
M9 olduğunu görmekteyiz. Galaxy S6'ya geldiğimizde Galaxy S6'da iki farklı model var. Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge. Aslında telefonlar aynı ama Galaxy S6 Edge'de ekran kavislendirilerek, ki burada ekranın kavislendirilmesi derken aslında çok basit bir şey yapmışlar. Hani sanki ekranı elinizden bükmüşsünüz gibi, ekstra ekrana hiçbir teknoloji kazandırmadan ekran sadece bükülmüş. Üstündeki özel cam sadece kavis sağlıyor. Yani ekranın kavisleri aslında ekranın kendi parçası olduğu için o kavislerde ek bir görüntünün falan oluşması mümkün değil şu anda.
Işıklandırıyorlar orayı işte. Telefon masada ters durduğu zaman işte ışıklandırma yaparak bildirim geldiğini gösteriyor ya da sağdan çektiğiniz zaman özel bir ikten yazılımsal oyunda
OLED ekranının avantajlarını
hızlı kullanıyor. Erişim yapmıştır işte sık konuştuğun kişiler gibi bir takım şeyler var ama tabii hani dediğin gibi
fiyatlandırmaya baktığımız derdi ama S6 2500 lira, S6 hiç 3000 lira. Ve yani, 32 GB arttırılamayan, değiştirilemeyen pilleriyle Samsung'un en avantajlı olduğu hiçbir şey yok burada.
Yani sonucunda hani birinde 4 GB, diğerinde 8 GB RAM yok. Burada Samsung'un muhtemelen yola çıktığı unsur aynı Note HD olduğu gibi ben farklı bir telefon yaptım. Sonucunda iki taraftan kavisli bütün piyasadaki telefonları toplasan sadece o.
Evet.
Yani sonuçta bunun teknolojik yanı ne kadardır ne kadar yoktur bunu zaten incelemesine çok detaylı anlatırız ama farklı bir telefon olduğu için fiyatlandırmayı da farklı yapmışlar. Sadece şunu söylemek istiyorum. Note için fiyatının yüksek olmasına şunu anlıyordun. Az sayıda üretilen ve belli ülkelerde piyasaya çıkan bir telefondu ama şimdi S6 Edge'den beklenti yüksek. daha yüksek adetlerde olmasına rağmen fiyat hani arada yaklaşık 400-500 lira fark var. Bu artık kullanıcının takdiri. Ben hakikaten sınıfında özel görünen bir telefon istiyorum diyenler alacaktır ama fiyat yani 3000 lira.
Evet mesela 3000 liralık fiyatıyla yani. Direkt olarak iPhone 6 Plus'tan sadece 71 lira ucuz oluyor. 64 GB'lık modelden kaldı ki bu 32 GB'lık bir telefon.
SD kart takamıyoruz onu söyleyeyim.
SD kart takamıyoruz. Yani iPhone 6 Plus burada hem piliyle hem de kapasitesiyle daha avantajlı olacak gibi kağıt üstünde. Şu anda iPhone 6 yani S6 Edge'in pil tüketim değerlerini bilmiyoruz günlük kullanımda.
Bilmiyorum ama tabii bakıldığı zaman fiziksel olarak
evet.
Böyle bir öngörü yapabiliriz.
iPhone 6'dan çok daha pahalı bir telefon oluyor. Çünkü iPhone 6'ın 64 GB'lık modeli 2750 lirayken 250 lira daha fazla vermen gerekiyor Edge için.
Hı hı. Yani şimdi burada yani Samsung'u mu suçlayacağız yoksa iPhone'u mu suçlayacağız? Hani bir tartışma konusu. Çünkü senin dediğin gibi üreticiler Apple'ın fiyatlandırmasına bakıyorlar. Bu adam Türkiye'de 100 bin lira satabiliyorsa. Şimdi benim yazılımım olgunlaştı. Farklı teknolojilerim var. 14 nanometre işlemci yaptım ben. Şu an rakibimde yok diyor. Dünyanın en hızlı depolama çözümünü kullandım diyor. Rakibimde yok diyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman Samsung'un da kabarıklı listesi var aslında. Öyle zannediyorum ki tabii ki fiyatlandırma iPhone 6 endeksi gibi görünüyor ama sonucuna bakıldığı zaman fiyat artışlarında benim yine en makul, en sempatik bakacağım firma Samsung olacak. Çünkü en azından kasanın içerisinde çok yatırım yapmışlar. İşte 14 nanometre işlemci, UFS-2 sıfır depolama birimi, bir kamera tarafında bir takım işte obje takibi gibi özellikler var.
Kasayı da bayağı iyileştirmişler.
Kasayı da iyileştirmişler. Tabii kasa iyileştirmesini ben geri planda tutuyorum. Çünkü zaten yani mecbur benzer fiyatlara hani daha iyisini yapabilen firmalar uzun süredir var. İşte metal kasa ya da cam kasa gibi örnekler Samsung, Sony tarafında ya da benzer firmalarda var. Ama yine de kasanın içerisine çok ciddi yatırım yapmışlar, onu söyleyelim.
Şimdi burada bir soru var. Bunu hem size hem Erdi'ye soruyorum açıkçası. Burada zor en sorma. Pahalı telefon iPhone 6 Plus. Yani genel olarak baktığında nakit cash ödersen 3350 ama cebinden çıkartıp kredi kartını taksit çekeyim dersen 3500 lira. Ben 3500 lira veriyorum sana Erdi.
Hı hı.
Ve bu işe meraklısın. Şeysin hani şöyle bir ferah tut kendini marka bağımsız. Ne alırdın 3500'e gidip telefon alır mıydın ya?
Ben şimdi çok net şunu söyleyeyim. Sen keşke bana 3500 lira olsa da versen onu açıkça söyleyelim. Önce şu anki durumum itibariyle ben sana şunu hakikaten net bir şekilde söyleyeyim. Şu anki ekonomik koşulum ve dünyaya bakış açım itibariyle bu telefonları almazdım. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben piyasaya bakardım. 1000 lira 1500 lira arasında iyi bir telefon neyse onu almaya çalışırdım. Çünkü hakikaten yani telefonla yapabildiklerimiz bugün artık belli. Tamam ben oturup günlerce telefonla oyun oynamıyorum. Fotoğraf çekiyorum. Sosyal medyaya giriyorum. E-maillere cevap veriyorum ve arada internet sitelerini geziyorum. Dolayısıyla bunu artık 1000 lirayla 1500 lira arasındaki pek çok telefonla makul şekilde yapabiliyorsun. Ama senin gibi bir dostum bana 3500 lira verdi. Ben sana bunu hibe ediyorum. Geri dalmayacağım dedikleri zaman şunu yapardım. 1-2 ay daha beklemeyi tercih edebilirdim. Çünkü Haziran ayı gibi iPhone 6 çıkacaksa onu da görmek önemli. Çünkü üstüne ne getirecek ne götürecek onu bilmiyoruz.
Merakla, heyecandan belki de onu satın alabiliriz.
Tabii çünkü zaten bu telefonların Türkiye'de yaygın bir şekilde bulunması muhtemelen Nisan ortası ve Nisan sonunu bulacak. Dolayısıyla 1 ay daha beklemekte fayda var. Çünkü o aralık zarfında biz LG G4'ü de göreceğiz muhtemelen. Yani 3500 lira gibi, ya 1500 lira yatırmıyorsun. 3500 lira yatırıyorsan hakikaten o beklenen iki telefondan görüp almakta fayda var. Ama 3500 lirayı senden bugün veriyorum, yarın alacağım diye böyle bir zorlama yapıyorsan eğer herhalde ben şey yapardım. Burada tercihimi yaparken çok zorlanırdım diye düşünüyorum. Şu anda zorlanıyorum ama iPhone 6 Plus'ın yüksek kapasiteli modeline bir göz atardım önce. Daha sonrasındaysa OneMate 9'un kasasına tav olup S6'ına donanımına bakardım ama muhtemelen hepsini de bir arada bulundurduğu için iPhone 6 Plus'la ilerleme yoluna gidebilirdim.
Şimdi ben de açıkçası 3500 liram olsa kesinlikle ama kesinlikle hepsini bir anda telefona vermem yani. Bana açıkçası 1000 liralık telefonda yapabildiğim şeyleri 3500 lira verip aynen devam edebiliyor olmak mantıksız geliyor artık bu çağda. Akıllı telefon pazarında şöyle bir yanlış yol var. Yani yanlış yola girildi bence o tarafta çoktan. Şimdi arkadaşlar saatlerde fiyat artar. Fiyat neden artar? Yapılan işçilik farklıdır. İşte orada bir usta sizin için tek tek eliyle uğraşmıştır falan filan. El işçiliği dersin. Kimse de olmayan, sadece senin için üretilmiş, o ustanın imzasını taşıyan niş bir saate sahip olursun ve saat hani bir aksesuar olarak söylüyorum bunu. Telefonu da artık aksesuar olarak kullanmaya başladı insanlar çünkü fiyatını. Değeri üstündedir saatin. Yani oğluna devret, oğlun onu satmaya kalksın.
Hı hı.
Alıcısı hazır, onu bulur. Şimdi bir sene sonra demode olacak, iki sene sonra unutulacak cep telefonlarına 3500 lira ya da daha üstü paralar vermek mantıksız. Yani bunlar aksesuar olarak görülmesi yanlış çünkü aksesuar değiller. Gerçek aksesuarların dediğim gibi saat gibi şeylerin falan fiyatı sabittir, fiyatı düşmez. Hı hı. Ya bugün Swatch mağazasına gidin, adamların en uyduruk modelinin fiyatı artmıştır, inmemiştir mesela. Orada sabit olarak kalıyor. Onun için aksesuar olarak görmek yanlış. Yani masaya koyduğunuzda kime batacaksınız? Artık bunları aşmak lazım diye düşünüyorum. Ben de 3500 lira vermem. Bir telefona ayıracağım maksimum para şu anda maksimum, o da içim acır yani yine versen 1500 lira. O modellere baktığımızda da şu an Türkiye'de çok iddialı modeller var. Hem kasası görünüşüyle hem taşıdığı işlemcinin fark yaratmasıyla gerçekten iddialı modeller var. Ama illa bu paranın hepsini bir telefona harcayacaksın deseler o kadar zor bir karar değil aslında. Ben de giderdim gerçekten, en azından sattığımda para edecek iPhone 6 alırdım. Şu telefonların içinde bir şey de unutmamak lazım. Araba alırken ikinci eli para ediyor mu etmiyor mu çok önem taşır.
Evet.
Çünkü arabayı da değiştirirsin telefon gibi. Belli bir süreden sonra arabayı değiştirmen gerekir. Eğer yeni bir araba kullanmak istiyorsan. Telefonda da meraklıysanız eğer ve bu telefonları demoda olduktan sonra satıp yenisini almayı planlıyorsanız şu kadar model içinde tek ikinci eli para eden telefonlar iPhone'lar.
Yani çok hani konuyu da çok dallandırmak istemiyorum ama bugün bir jenerasyon eski diyoruz. Fakat işlemcinin mimari verimliliğine baktığın zaman bile iPhone 6'da kullanılan A8'in tek çekirdek performansı şu bahsettiklerimizin hepsinin ötesinde kalıyor. Depolama sürücüsü tarafında, depolama birimi tarafında Samsung diyor ki ben yeni standarda geçtim. Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığım testteki Antutu testindeki skora bakıyorum. Burada test için duran iPhone 6, iPhone 6 Plus'a bakıyorum. Çok kafa kafayalar yani. Belki Antutu'nun güncellenmesi lazım onu bilmiyorum ama şu an tablo itibariyle bunu. Ne yapıyor adam? 150 milyar dolarım var diyor değil mi? Gidiyor kapıyı çalıyor, işlemci üretici. Elinde en güncel ne var? Ya da kendisi yapıyor zaten artık. Depolama tarafında öyle, panel tarafında öyle, kamera tarafında öyle. Ve üstüne üstlük ikinci el değeri de var diyorsun.
Daha ne olsun değil mi?
Daha ne olsun. Sonuçta 3500 lira veriyorsan ikinci el değeri önemli.
Evet, ben Android telefonlarını niçin kullanıyordum dediğim gibi. Şu anda da alırsam 1500 o telefon. Çünkü Android telefonlarında benim aklıma ilk gelen şey pahalı telefonu yapabildiğini daha uygun fiyatla yapan ve aynı görüntüye, aynı donanımsal özellikle hatta daha iyisine sahip bir cep telefonu.
Yıllarca öyle
oldu. Evet, niye Apple'a para vereyim ki yani 1000 lira 2000 lira niye fazladan vereyim deyip onu alıyordum. Ama şimdi piyasa Android telefonlar için de öyle oldu. Bazı markaların ürettiği 1500 liralık telefonlara bakıyorsunuz, 1200 liralık telefonlara. Bir başka markanın ürettiği 2800 liralık Android telefonla aynı şey yapıyor. Aynı işletim sistemi yüklü içinde. Aynı markete giriyorsun, aynı uygulama aynı hızda çalışıyor.
Ya da tam tersi. İşte Samsung Galaxy A5, 1500 liraya Snapdragon 410 telefon satıyorlar sana.
Ya bir de o da ayrı.
Bir de öyle bir durum var yani. Olaya iki taraflı baktığın zaman yani, bir keşmekeş var.
İyi bakmak lazım o tarafta ama şu an piyasada gerçekten 1200 lira, 1400 liraya alıp üst seviye telefonlardan hiç de eksiği kalmayan Android telefonlar var.
Ya işte M100 MX4 yani 4K 265 video işleyebiliyor ya. Bugün iPhone 6'yı alıyorsun, diğerlerini bir an yana koy, hepsini 100 çekirdekli işlemci yapsan yapamıyor.
Evet.
Yani sonucunda hakikaten para kıymetli, zor kazanılan bir şey. Yani bugün işte memlekette dolar %1 oynuyor. Ekonomik dalgalanma oluyor bakıldığı zaman. Yani hayatta bizi o kadar çok tehlike bekliyor ki. Ona o kadar fiyat farkı verene kadar o aradaki 1000 lirayla var ya yıllık özel sağlık sigortası yaparsın artık neredeyse.
Evet dediğin yani. Gibi doğru.
Her şeyin ya insanların bu parayı harcarken hakikaten bunu bir aksesuar gibi görmeyip bunun her yıl değişebileceğini ama her yıl bu paraları kazanmanın daha zorlaşabileceğini öngörerek ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor diye düşünüyorum.
Para biriktirin. Yani gerçekten eğer biriktirebiliyorsanız para biriktirin ki bir arkadaşım vardı bana sormuştu. Dedi ki niye para biriktiriyorsun Mesut? Dedim ki yani öbür gün bir sağlık sorunun olur, bir şeyin olur. Hazırda para olması lazım. Dostum dedi ya hastalandığı zaman hazırdaki para yetecek mi zannediyorsun dedi. Onun için özel sağlık sigortası yaptı dedi mesela. Yani dediğin gibi parkı vereceğine git her yıl telefon değiştirme paranın o bir kısmıyla özel sağlık sigortası yaptır. Adam gibi hastaneye git daha az para.
Yani çünkü bu özel sağlık sigortası oluyor. Benim şahsen bir süredir araştırdığım bir şey. Kredi kartını taksitle telefon alırken her ay 500 lira telefon için taksit ödeyeceğine her ay 300 lira sigorta yaptılar, hayatını garanti aldılar. Evet. Çünkü yarın öbür gün bize bir şey olduğu zaman 3500 lira verdiğin Apple seni kurtarmayacak. Ya da Samsung seni kurtarmayacak. Dolayısıyla çok iyi planlanması gerekiyor bu satın almanın.
Şimdi telefon fiyatlarına gelmişken bir de biz şu anda mevzu var biliyorsunuz. Bu telefon fiyatları artabilir. Ama nasıl artabilir? Yerli firmaları korumak için bir vergiden söz ediliyor. Vestel vergisi olarak anılıyor. Çünkü Vestel'in başvurduğu söyleniyor bu vergi için. Ve bu vergilendirme gelirse eğer bu telefon fiyatları ucuz bile kalabilir. Yani şu anda en alınmaz telefonlar bu telefonlar olacak herhalde listede.
Üzerine bir %8 ile 10 arasında koyacağız gibi.
Evet. Şimdi durum böyle. Peki neden Vestel vergisi olarak anılıyor bu? Vestel'in verdiği bir dilekçe sonunda diğer firmalarına General Mobile ve iki tane daha hiç ismini adını sanın bugüne
ben
kadar duymadım.
Ben sana söyleyeyim. Dur sayayım istiyorsan. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Cep telefonu başvurusunun gizli olmayan özeti diye araştırırsanız arkadaşlar Ekonomi Bakanlığı'nın zaten herkese açık bir dokümana ulaşıyorsunuz. Başvuruyu yapan firma Vestel. Bunu söyleyelim. Ve Vestel'in başvurusunu destekleyen firmalar var. Şimdi onları izinle saymak istiyorum. Telpa Telekomünikasyon AŞ. Yani biz General Mobile diye bunu yorumlayabiliriz. NCB Telekomünikasyon İletişim Sanayi. Ova Elektronik İletişim Sanayi. Erkayasan Telekomünikasyon Elektronik Otomotiv Tekstil İnşaat.
Her
yani bunlar holding gibi herhalde. Yapı Malzemeleri AŞ. Dolayısıyla Vestel'in öne çıktığı ama arka planda 4 tane 5 tane daha üreticinin ya da yerli firmanın desteklediği bir operasyon bu.
Evet şimdi söylenen şu. daha doğrusu sizin gördüğünüz ve haberlerde yer alan şu, Vestel gidiyor başvuruyor. Böyle böyle bir şey var. Biz dünyanın en iyi telefonunu üretmek için çalışıyoruz ama işte iPhone 6 telefonu niye üretemiyoruz? iPhone 6'yı niye üretemiyoruz? Çünkü diyor, Türkiye'de iPhone 6 Çinli firmaların istilası altındayız. Bize koruma sağlayın ki biz de iPhone 6 üretelim diyor. Hı hı. Ve tabii doğal olarak böyle bir mantıktan yaklaşıldığı zaman komik geliyor insanlara. Çünkü arkadaş, iPhone 6 üretmek için illa fabrikanı buraya kurup burada şey yapman, tasarım ekibinde bir şeyler tasarlasa üretirsin falan filan. Yani
Apple'da sonucu Amerika'da üretmiyor.
Evet, korumaya ihtiyacın yok aslında. Vestel'sin sen. Zaten bir sürü Ar-Ge param var. Anlatabiliyor muyum? iPhone 6 üretmek için ilk önce tasarlarsın. Çin'de ürettirirsin. Tuttu. Türkiye'dekiler gerçekten iPhone 6 gibi bir telefon ürettiğini gördüler. Burada fabrikada üretmeye devam edersin. Bu iş farklı bir boyut. Konuşulan boyut. Vestel'in eleştirildiği boyut ama bize gelen bilgiler, bu dedikodu şöyle. Aslında bu firmaların hiçbiri böyle bir talepte bulunmuyorlar. Ekonomi Bakanlığı'ndan bir talep geliyor. Bir gelin konuşalım diye. Bu firmalar gidiyorlar ve Ekonomi Bakanlığı diyor ki ya arkadaşlar, biz ülkemizde bir üretim başlasın istiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Neler yapılmalı? İşte orada bu firmalar diyor ki ya biz sonuçta Çinlilerle nasıl baş edelim? Hani çok zor. Burada üretim yapmaya çalışıyoruz. Vestel de kendiniz tabii orada anlatıyor. Diyorlar ki ama sizin hani amacınız gerçekten Türkiye'de üretim mi yapılsın, yoksa bir şekilde vergilendirmeyle daha mı çok devlet para kazansın? Orada açıklama şu, gerçekten bana mantıklı geldi. Ya deniyor ki telefondan yapılan zarar, bu ülkeye yapılan zarar çok büyük. Çünkü şu anda 2 milyar doları aşmış, 3 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bizim yaptığımız ithalat, yurt dışından telefon almak için yurt dışına ödediğimiz para arkadaşlar. Deniyor ki ya şimdi bakın deniyor, biz yurt dışından ip de ithal edebiliriz, mısır da ithal edebiliriz, sonuçta saman da ithal edebiliriz ama samanı ithal ediyorsun, ineği besliyorsun, inekten süt, et, deri elde ediyorsun, tamam mı? Sonuçta bu bir katma değer oluyor. Yani 1 liralık samanla 100 dolarlık bir katma değer yaratıyorsun ülken için. Sonuçta onu satabilirsin, başka bir şey
tabii
yapabilirsin.
Tabii samanı hakikaten ithal ediyoruz. Evet, ayrı bir konuşmamız gereken konu.
Şimdi bir diğer türlü, mesela ipi ithal ediyorsun diyor ama burada tişört yapıyorsun, mont tekstil yapıyorsun, sanayin tekstil geçiyor. Sanayin gelişiyor. Ne oluyor? Onu satıyorsun, 1 liralık iplikten 10 liralık bir katma değer yaratıyorsun. Ama deniyor, cep telefonu geliyor, tablet geliyor, geldiği gibi kalıyor. Hiçbir şeye dönüşmüyor bu. Yan sanayisi falan da gelişmiyor. Yan sanayisini falan yapan da yok. Yani Türkiye'de kılıf mılıf üreten birini duydunuz mu bu cep telefonları için? Yok, hepsi Çin'den. Yok. Ve yan sanayisi de bu sefer ülkeye girmeye başlıyor. Ve bunlar çöp arkadaşlar. Yani bir sene sonra bir daha aynı şekilde daha büyük ithalat yapılıyor. Bir sene sonra daha büyük ithalat yapılıyor. Diyorlar ki yani ülkemiz üretim yapamıyor zaten şu anda ama üretim yapmadığı sürece de bizim bunu halletmemiz imkansız. Ne yapabiliriz? Deniyor ki o zaman yerli firmaları koruyalım. Yerli firmalara şu anda bir teşvik planı yok yalnız, bunu da söyleyelim. Yani yerli firmalara bir teşvik ya da para verilmeyecek. Sadece vergiden belki, o da belki şu anda birazcık indirim sağlanacak ama ilk başta amaç şu ithalatı biraz yavaşlatmak, insanların bu çılgınlıktan biraz vazgeçmeleri ve bir vergilendirme getirilmesi. Bunun için de zaten Dünya Ticaret Örgütü'nden izin alınması gerekiyormuş. Böyle kolay kolay da ben yerli firmaları koruyacağım deyip evet, bazı ürünlere ekstra vergi getiremiyorsun.
Ben de şu an ona bakıyordum hakikaten. Şimdi bunun için eğer Dünya Ticaret Örgütü'ne üye bir ülkeysen buraya neden böyle bir şey yapmak istediğini anlatman gerekiyor. Eğer nedenlerin makul görülürse, kabul edilirse ve diğer Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkeler buna itiraz etmezlerse sen bu vergilendirmeyi yapabiliyorsun. Öyle başına buyruk, tamam ya ben buna vergi koydum gibi bir durum söz konusu değil. İşin ilginç tarafı, Türkiye Dünya Ticaret Örgütü'ne cep telefonu için koruma talebinde bulunan ilk ülke olmuş. Yani onu da net bir şekilde söyleyelim. Ama tabii şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu Vestel'in başvurusunun işte kamuya açık kısmı dokümanını ben biraz inceledim. Yani o kadar yüzeysel, o kadar basit hazırlanmış bir doküman ki. Yani hakikaten belli bir noktadan sonra içinden gülmek geliyor. Çünkü şöyle, önce Vestel kendi tarihsel gelişiminden vesaire bahsetmiş. İşte 1000 tane Ar-Ge mühendisi var demişler. Bunun 600 tanesi elektronik bölümünde çalışıyor vesaire. Bir tablolar var örneğin. Dediğim gibi bunu herkes erişebilir bu dokümana. Vestel Venüs'ü almışlar, diğer telefonlarla kıyaslamışlar. Telefonlar XXX diye isimlendirmiş ama anlıyorsun, bir tanesinin zaten iPhone olduğu çok belli. Yani hani bakın diyorlar, iPhone 6'da da RAM 1 GB, bende de RAM 1 GB. Onda 1860 mAh pili var, bende 2200 mAh var gibi böyle farklı bir yoldan durumu değerlendirmeye çalışmışlar. Diğer taraftan bakıyorsun, diyor ki biz diyor işte Türkiye'deki üretim falan da değerlendirmişler. İşte 2009'larda başladı, 2011'de durdu vesaire. Şunu çok net söyleyebilirim. Vestel'in Türkiye'de yaptığı montaj, ki montajdır yani o esasında. Yerli üretim demek çok zor gerçekten de. Büyük oranda ZTE'nin, Çinli telefon üreticisinin know-how'ıyla, bilgi birikimiyle ve onlardan gelen ekipmanlarla onların gözetiminde yapılan şeyler. Eğer yanlış biliyorsam Vestel bize bir düzeltme geçebilir. Onu da zaten bunun altına koyarız. Dolayısıyla hani burada üretimden bahsetmek de ne kadar doğru. Bunun üstüne bir de demişler ki biz Vestel General Mobile, işte OVA, NCB vesaire hepimiz Türkiye'deki üretimi üstlenen firmalarız. Yani ne üretim yapıyoruz? Şimdi General Mobile'in Türkiye'ye getirdiği telefon Çin'deki Xiaomi'den, Mao'dan aldığın telefon.
Ya aslında yani. General Mobile burada ben Türkiye'de üretiyorum diye çıkmıyor. Hatta bazı firmalara soruyorlar orada Türkiye'de hani üretim yapmışsınız zamanında montaj yapılmış niye bıraktınız falan filan diye. Şöyle bir değişik bir veri geldi elime ne kadar doğru bilmiyorum ama Türkiye'de üretim yapmak şu anda Türkiye'deki bazı TRT vergilerinden dolayı daha pahalıya geliyormuş cep telefonunda. Özellikle FM radyon varsa.
Hoş kaldı ki bunlar da şimdi Foxconn'la yani, konuşuyorlar. Türkiye fabrika açma durumları da var. Reuters'e kadar çıkmış önemli evet. de bir haber bu ama. Şimdi aslında şunu da tartışmak gerekiyor. Türkiye'de bir telefonu gerçekten üretmek şart mı? Farz mı? Yani çünkü bunun yerine güzel bir tasarım yapıp bunu Çin'de üretip dünyaya satsan ya da o telefona bir launcher uygulaması yazsan ya iki tane üç tane üniversite öğrencisi bir yere gelip bugün Skype'ı yazmışlar. Vietnam'da affedersin ama hakikaten aç bir insan Flappy Bird'e yazmış ya. Günlük 100 bin dolar bütçe yani ciroya ulaşabilen bir insan. Hani biz hep bir şey yaptık. Yıllarca bacasız sanayide turizme yatırım yaptık. Hani sen milyarlarca liraya gömüp otel yapıyorsun. Sonra Rusya'nın fakir oraya göre daha düşük ekonomik seviyedeki insanları tatile gidiyorlar. Hani
bunları yalnız hiçbir şey alışveriş yapmadıkları için de esnaf kan alıyor. Sadece oteller kazanıyor.
Tabii de onlar gelsin diye sen Türkiye'deki vatandaşı daha pahalı tatile yolluyorsun. Yani onu, Türkiye'den Antalya'da bir otele gitmekle Rusya'dan gelmek arasında fiyat farkı var. En azından benim bildiğim kadarıyla. Bunların çok iyi hesaplanması lazım. Çünkü üretimi artık Amerikalısı da Çin'de ürettiriyor. Güney Korelisi fabrikaları var Çin'de ürettiriyor. Tayvanlısı Çin'de ürettiriyor. Adam orada zaten saate 1 dolar üretim yapabiliyor. E sen bunu yapamayacaksın. Kesin olan bir şey bu. E şimdi bunun yerine daha katma değer sağlayacak yazılımsal bir takım gelişmeler. Yazılım için ihtiyaç duyduğun fabrika bilgisayar. İnternete bağlı bilgisayarın varsa. Ya Microsoft Açık Akademi diye bir şey başlattı Türkiye'de. Ev hanımı bir insan biraz kafası bu işlere yatıyorsa programlamayı temel seviyede öğrenebiliyor.
Şimdi gerçi buradaki üreticilerle konuştuğumda da buradaki üreticiler şeyi söylüyor. Türkiye'de üretim önemli diyorlar. Neden dersen...
Bölgesel merkez olması açısından.
Şimdi şöyle hem bölgesel merkez olması açısından hem de sonuçta burada üretim yapmaya başladığında buradaki ailelerin karnı doymaya başlıyor. O üretimde montajda çalışan insanlara bir ekmek kapısı yer alıyor. Yan sanayinin gelişmesi için burada üretim olması lazım diyorlar. Ekstra olarak arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı var. Siz Türkiye'de telefon ürettirdiniz. Sonuçta Arap ülkelerinde, Suudi Arabistan'da falan Türk malı yazması Amerika'da üretilmiş, Japonya'da üretilmiş yazmasından daha önemli. Daha çok seviyorlar Türkleri. Çünkü biz Müslüman bir ülkeyiz, onlara daha yakınız. Ve Türk mallarına inanılmaz bir rağbet var orada. Hatta Suudi Arabistan'dan ya da o taraflardan gelen insanlar buradaki yerli üreticinin kapısını çaldığında ilk önce şunu soruyorlarmış. Bak bu marka Türkiye'de mi üretiliyor? Türkiye'de üretiliyorsa alacağım. Eğer burada üretmiyorsanız üretene gideceğim. Yani kamera alacak ama Türkiye'de üretilmesini istiyor. Diyorlar ki Türkiye'de ürettiğiniz zaman şöyle bir avantajınız var. Suudi Arabistan'dan sipariş mi geldi? Hop paketle gönder. Hı hı. Ertesi gün adamda diyor.
Tabii
Avrupa'dan sipariş mi geldi? Kurumlar. Hop diyor gönder diyor. Ertesi gün ona tırla gönderebiliyoruz çünkü diyor. Gemiyle diyor aylarca diyor şeyini beklemiyorsun diyor. İşte, yüklenmesini, inmesini. Mesela Türkiye lojistik olarak inanılmaz büyük bir avantaja sahip bu tarafta. Gerçekten öyle. Burada aslında benim gördüğüm kadarıyla firmaların üretime teşvik edilebilmesi için ciddi vergi indirimlerinin gelmesi, denetimin yüksek olması ama yani milletin üretim yapıyoruz ayağına, hı-hı, devletten o vergi indirimlerini alıp dolandırıcılık yapmaması
adına. Ya bugün teknokentlerin hali ortada işte. Vergi indirimi alacağım diye boş ofisler, sekreterlerin olduğu şeyler duyuyoruz yani.
Yani ne yazık ki öyle şeyler duyuyoruz. Ben görmedim açıkçası. Bir şey söyleyemem o konuda ama yani denetimin yüksek olduğu, Türkiye'de üretim yapıldı. Çünkü Türkiye'de üretim yapılırsa tasarımın ötesinde şöyle bir iş var. Herkes üniversiteden programlamacı, yazılımcı ya da bu işe kafası basacak diye bir hali yok. Böyle mezun olmuyor. En azından arkadaş okul okuyamamış bir arkadaşımız da orada montajda çalışır. Karnı doyar. Yani gel para gelir. Çünkü şöyle bir bakışçısı durum var. Eğitimsiz işçiler, hı-hı, de ülkenin sorunudur ve çok fazlalar. Bugün
kesinlikle
eğitimli işçiler de çok fazla var ama eğitimsiz işçiler de çok fazla. Ben ülkede üretim yapılsın diyorum. Ama bu iş gerçekten sadece 4 tane firmayla falan değil. Belki de her sektörde insanla teknoloji alanında
milli
oturup
politika olması lazım
milli
hocam.
Politika yapmaları lazım. Yazılım da bunlardan çok önemli bir kalem. Yazılımın da artık burada yapılıyor olması lazım. Belki de bu iş için ayrı bir bakanlık kurulması lazım. Ulaştırma Bakanlığı.
Çünkü Enformasyon Bakanlığı mesela Irak'ta vardı. Türkiye'de hala yok mesela.
Evet, belki teknoloji alanına, Türkiye'de teknoloji üretimi adına ayrı bir bakanlık kurulup birçok hakkın verilip sırf bu işte ne kadar feasible, hani üretilsek ne kadar karımız var, burada mı tasarlayalım, burada mı üretelim? O işten iyi ayrımını yapıp çünkü bazı şeyleri burada üretmenin bir anlamı da olmayabilir gerçekten.
Ya sonra zaten çipi burada üretemezsin. İşlemci burada üretmek çok mümkün değil ama tabii hani bunların hepsinin gerçekten de iyi hesaplanması lazım. Hani mesela Arap ülkeleri dedin ya sen bugün. Türkiye spot pazardan gelen ürünlerin %90'ı mesela Dubai'den geliyor yani Türkiye'ye bakıldığı zaman. Türk malı gerçekten orada kıymetli. İşte biz savunma sanayi fuarlarına gidiyoruz. Arap ülkelerinden pek çok büyük kuruluş Türkiye'den gelip işte bizim Türk firmaların geliştirdiği askeri savunma teknolojilerini almaya falan çalışıyorlar ama burada da hani uzun vadeli projeksiyon yapılırken de şuna dikkat edilmesi lazım. Yavaş yavaş işte otomasyon arttı, insan robot üretim gibi şeylerden konuşur hale geldiler. Çünkü iyi bir ürüne talep o kadar fazla ki Foxconn dünyanın en büyük üretim üstüne sahip. Yetişemiyorum diyor artık bir taraftan da bakıldığı zaman. Belki şu an aşamada yerli üretim gibi konular daha sıcak olabilir ama uzun vadede bence mutlaka temel hedefin marka yaratmak üzerine gitmesi gerekiyor. Çünkü Apple Amerika'da üretiliyor bugün. Arap ülkelerine gitsen çoğu belki Amerika'yı sevmiyorlar. Keşke Türk malı yasa diyor ama hepsi iPhone kullanıyorlar. Hatta sırf oralarda satılsın diye iPhone 6 versiyonlarını yapıyorlar. Dolayısıyla burada fabrikalar kuracağız, milyar dolara yatıracağız. Bunlar kısa ve orta vadede güzel şeyler de olabilir ama bunun ötesindeki planın markalar oluşturup dünyaya markalar sunmak olması gerekiyor. Yani bugün Vestel Avrupa'da bilmem televizyon pazarının yüzde kaçına hakim ya da keza Beko. İşte bunların daha dünyaya yayılacak şekilde telefon tarafında da olması gerekiyor. Ama bunlar yapılırken bakın biz televizyon üretiyoruz. Tablet üretmek de çok kolay ya da telefon üretmek de artık çok basit diyerek olmaz. Hakikaten burada işçiliği yüksek, malzeme kalitesi yüksek ve telefon üretirken de Türkiye gerçeklerine uygun üretmen lazım. Yani hani Snapdragon 400'lü cihazı birisi 1500'e 1200'e satıyorsa senin onu ülkene daha makul fiyatla sunman gerekiyor ki al benim olsun. Çünkü adam bakıyor Samsung algı, iPhone algı hakikaten ilgi odağı olan markalar. Ürünler belli, fiyatlar belli. Şimdi işte Meizu gibi firmaların fiyatları belli. Şimdi MTK'nın yüksek performanslı işlemcisine sahip bir cihaz 1000 liraya satılırken sen Venus 5.5'i de 1000 liraya satmaya çalışıyorsun ya da benzer fiyatla. Tüketici de bakıyor cebinde 1000 liram var zaten hangisini alayım diyor.
Evet.
Yani şimdi bunların da çok iyi hesaplanması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'ye fabrika kurup yatırım yapıp fiyatı da aşağı çekemeyeceğine göre ya devlet sana destek olacak. Tamam senden vergi almayacağım ya da ekstra teşvik olabilecek.
Özel tüketici vergisini almasa ben sana söyleyeyim. Uçuk bir fiyat farkı
olur. Yani çünkü dediğimiz gibi böyle bir gerçek var. Ya yurt dışına ithalatı komple yasaklayacaksın. Çünkü adam Çin'den. Sonucunda Meizu'yu Türkiye'ye getiren ya da başka firmayı Türkiye'ye getiren adam da yanında bir sürü kişi çalıştırıyor. Oradaki ticaretten de adam Anadolu'daki bayiye satıyor. Bayi ekmek yiyor. Başkasına satıyor. O ekmek yiyor. Orada evet, da bir ekosistem doğru. Var kendi içerisinde bakıldığı zaman. Bundan çok iyi hesaplanması lazım. Onu da sen ben yapamayız. Devlet Planlama Teşkilatı, TÜİK gibi tüm bürokratik birimler özel sektörle bir araya gelip üretim yapabilecek büyük diye sermaye sahip şirketlerle oturup düzgün planlama yapacaklar. Yoksa yarın öbür gün bu hevesin kesildiği, yatırımın durduğu bir iş alanına gelmesin. Yani iş haline gelmesin. O çok büyük bir ölü yatırım haline gelir.
Evet aslında yani bütün temennimiz bizim. Ülkemizde üretim olsun ama üretim olacaksa da
adam gibi şeyler olsun değil
mi? Üretilen ürünler adam gibi olsunlar. Yani bir Meizu da bizden çıksın. Hani ben Vestel Venus açıkçası ne yalan söyleyeyim kullanmak istemem. Eşime falan da satın alıp kullandırmam yani. Çünkü
ben kullanan da görmedim açıkçası.
Evet, ben yani. De çeremde kullanan da yok. Bunu Vestel'i kötü olsun diye söylemiyorum ama o fiyata zaten satamazsın o telefonu yani. Belki de üretim aşamasında Türkiye'de ürettikleri için bazı vergilerden dolayı, maliyetlerden dolayı ona katlanmak zorunda kalıyor. Pahalı satmak zorunda kalıyorlar ama işte gönül istiyor ki yerli üretim desteklensin, planlı bir şekilde gidilsin. Belki vatandaşa da sorulsun ne istiyorsun yani.
En güzeli o aslında çünkü hani biz az önce dedik ki 3000 liralık telefon için tüketici ayağını yorganına göre uzatmalı. Bir üretici de bir telefonu fiyatlarken ayağını yorganına göre uzatmalı. Şimdi Vestel önce sen eminim 1000 tane araştırma şirketine piyasa araştırması yapıyorlardır. Bizim marka algımız ne durumda, telefon yaparsak o tarafa nasıl gider, rakiplerimiz ne durumda gibi. Dolayısıyla hani sen büyük de bir şirket, hani bahsettiğimiz Çinli firmaların bir kısmını buraya çok küçük bütçelerle getiren insanlar ya da ufak şirketler var ama Vestel diyoruz ya. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisi. Savunmadan beyaz eşyalara kadar her yerde varsın. Belki bir miktar zarar göze alıp telefonu makul fiyatlarla satabilmelisin. Yani devletten destek görmedin mi? Her şeyi devlet babadan da beklememek gerekiyor. Bir kısım şeyi kendin göze alıp tüketicilerin telefonla tanışmasını sağlayabilirsin. Ya da işte diyebilirsin ki ben fabrikam da var ne de olsa. Üretim ya da montajı da ben yapıyorum. Al kullan beğenmezsen geri getir. Senin fark yaratabiliyor olman lazım. Yoksa kullanıcı niye gitsin? Çünkü dünya artık küresel bir köy diyoruz. Herkesin cebinde az parası var. Herkes o paranın maksimum karşılığı olan telefonu almak istiyor. Yani hani 1000 liraya ben daha iyi görüntü kalitesi olan, daha iyi kamerası olan, daha hızlı işlemcisi olan bir telefon varken
alabilecekken yani değil mi?
Tamam evet yerli firmaları destekleyelim ama ben bir vatandaş olarak 1000 lira almasanız zaten A'dan B noktasına zıplatamam. Orada asıl desteği devletten görmesi gerekiyor ama evet, bunu görürken de iyi işler yapmak
lazım. Devletten desteklerken de bence devletin para vermemesi lazım. Para vermeye gerek yok. Yani bir hibe falan yapılmasına gerek yok o tarafta. Özel girişimin ben zaten açıkçası devletten paralar, hibeler alarak bir şeyler yapmasına karşıyım. Özel girişim dediğin olay. Fikrin varsa tutacağına inanıyorsan riske gireceksin. Girişimci riske giren adamdır. Hı hı. Beleş parayla iş yapan adam değildir. İş yapacaksın. Bu yüzden vergi indirimi burada güzel bir şey. Belki de ilk 2 yıl hani Türkiye'de üretim yapan adam ilk 3 yıl bir vergi indirimi yapılıp sonradan vergisini de alsın. Yani sonuçta yurt dışından gelen ürünün de üstünde vergi var. O fiyata satılabiliyorsa yurt içindeki ürün de o fiyattan satılabilir olması lazım. Planlamalar yapılacaktır. Ama işin kısası özeti Yani bazı firmaları da sırf vergi istiyor falan diye suçlamamak lazım. Aslında bu ülkenin bir sorunu şu anda. Ve genel olarak da şu anda ona karşı bir korunmaya çalışıyoruz. Yani arkadaşlar belki de bilincin arttırılması lazım. Tamam bize hoş geliyor masaya koyduk mu farklı bir telefon ama aynı şeyleri yapabildiğimiz cihazlar için her yıl ben 3 milyar doların yurt dışına aktarılıyor oluşunu pek de hoş karşılamıyorum.
Yani zaten hani bir tarafta yerli üretim desteklenirken diğer taraftan da kullanıcıların doğru tercih yapabileceği eğitim seviyesinde geliştirilmesi gerekiyor. Şunu da unutmamak gerekiyor. O kadar ince yani hakikaten ip üzerine görüyoruz ki şimdi hani yabancıya ekstra vergi getirilmesi gibi şeyleri tartışırken bugün Samsung, HTC, Sony, LG gibi firmalar topladığında onların da on binlerce çalışanı var Türkiye'de. Türkiye'de fabrikalar olanlar var. LG dediğimiz firma Arçelik'te yıllarca klima vesaire bir sürü şey üretti. Onları da topladığınızda onlar da yüz binlerce kişi ekmek yiyor oradan. Dolayısıyla burada kazananın vatandaş olması gerekiyor. Evet. Ama bunlar kazanırken de hakikaten doğru bir planlamanın olması gerekiyor ki insanlar işlerinden olmasın ve herkes hakikaten mutluluk seviyesini arttırırken diğer taraftan da uygun fiyata kaliteli ürünler kullanabiliriz.
Evet, sizlerin yorumlarını çok merak ediyoruz bu konularda. Lütfen bizlerle yorumlar kısmında paylaşın. Daha çok bundan sonra bir araya gelip bu tip gündelik bizim kulağımıza gelen, sağdan soldan işittiğimiz şeyleri sizlerle paylaşıyor olacağız.
Şöyle bir şey var. Ürün incelemek evet önemli ama bir yerden sonra da aslında vatandaşın ne istediğini dinleyip ona açıklık getirecek yorumlar yapmak gerekiyor. Çünkü sonuç çok önemli bir konu bu. Yani vergi gelecek, fiyatlar ne olacak? Bu fiyatlar niye yükseldi? Artık yani iyi bir telefon almak istediğiniz zaman 2500 lirası para harcaman gerekiyor. Yani hani keşke herkesin maaşı da 3 ayda bir 300 lira artsa.
Evet, öyle keşke gerçek öyle olsa. Değil mi? Şu anda öyle bir şansımız yok. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.